Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Adıyla başladığımız sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Ve Rabbimizin rahmetinin, affının ve mağfiretinin hepinizin üzerine olmasını ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere İbrahim suresinin 13 ila 21. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız Ruhul Beyan tefsirimizden. Her zaman olduğu gibi önce bu ayetlerin sizlere tilavetini takdim etmek istiyoruz. Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri İbrahim Suresi 13 ila 21. ayetler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kılmasını niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, 13. ayeti kerime ile sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkarırız ya da bizim dinimize dönersiniz. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen İnkar edenler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka yurdumuzdan, yani şehrimizden ve memleketimizden çıkarırız ya da dinimize dönersiniz, yani bizim dinimizin bir mensubu haline gelirsiniz diyerek bu ifadelerle tefsirine başlıyor ve şöyle devam ediyor. Çünkü zaten peygamberler hiçbir zaman onların dininde olmamışlardı. Ancak peygamber seçilmezden önce görünür bir muhalefet göstermedikleri için onların kendi dinlerinden olduklarını sanıyorlardı. İşte bu yüzden vehimlerine dayanarak böyle konuşuyorlardı. Müellifimiz diyor ki, buradaki fiil hakiki anlamda dönmek manasında da olabilir. O zaman hitap hem peygamberlere hem de onlara tabi olanlara olmuş olur. Bu durumda tabi olanlar adına peygamberlere hitap edilmiştir. Bütün bu ifadeler kendisinden önceki peygamberler sabrettiği gibi müşriklerin eziyetlerine sabretmesi için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tesellidir. Rableri de, yani tüm işlerinin sahibi Allah Teala da İnkarları artık son raddeye varmış bulunan kavimlerinin imanından ümit kalmayınca onlara yani peygamberlere şöyle vahyetti. Zalimleri yani müşrikleri mutlaka helak edeceğiz. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 14. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onların ardından sizi o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Ve onların sizi mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız şeklindeki sözlerine verdiğimiz bir ceza olarak kendilerini helak etmemizin ardından sizi o yere yani bu zalimlerin yurduna ve memleketine yerleştireceğiz. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur diyor müellifimiz ve aktarıyor. Kim komşusuna eziyet ederse Allah onun evini, yurdunu o komşusuna miras bırakır. Zemahşeri El-Keşşaf adlı eserde şöyle der. Yakın bir zaman önce ben böyle bir duruma şahit oldum. Bir dayım vardı. Benim mensup olduğum köyün büyüğü dayıma zulmediyor ve onunla ilgili olarak bana da eziyet ediyordu. Derken bu adam öldü ve Allah geride bıraktıklarını bana nasip eyledi. Bir gün baktım dayımın çocukları adamın evine girip çıkıyorlar. Emirler yağdırıyor, yasaklar koyuyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırladım. Kim komşusuna eziyet ederse Allah onun yurdunu o komşusuna miras bırakır. Dayımın oğullarına da bundan bahsettim. Ve hepimiz Allah'a bir şükür olmak üzere secdeye kapandık. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Bu yani vahyedilen zalimlerin helak edilmesi ve onların yerine müminlerin yerleştirilmesi vaadi, makamından yani benim huzurumda hesap vermek üzere durmaktan korkan, çünkü Allah'ın huzuru kıyamet günü kullarının durup bekleyeceği yerdir. Orada oturmalarına izin verilmeksizin 300 yıl ayakta dururlar. Müminlere ise nasıl farz namazlar kolay geldiyse oradaki bekleyişte öyle kolay gelecektir. Müminlerin oturacakları koltukları olacak, ayrıca bulutlar onları gölgeleyecektir. Kıyamet günü müminlere gündüzün bir saati kadar kısa gelecektir. Et-Tevilatü'n-Necmiye'de şöyle denilir. Avam yani sıradan insanlar cehenneme girmekten ve orada kalmaktan korkarlar. Havas bir ikamet yurdu olan cennetteki makamları kaçırmaktan korkarlar. Havasul havas ise Allah'a erme yani vuslat makamını kaçırmaktan korkarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Bu makamımdan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Yani azabım ve cezam konusundaki tehdidimden korkanlar için bu mutlaka gerçekleşecektir. Bu iki korkuyu bir araya getiren takva sahiplerinin hakkıdır bu makam. Nitekim Allah Teala güzel sonuç takva sahiplerinindir buyurmuştur. A'raf suresi 128. ayet. Ardından gelen 15. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler fetih istediler. Yani Allah'tan yardım dilediler. Allah da onlara onu verdi. Her inatçı zorba ise perişan oldu. Peygamberler düşmanlarına ya da kafirlere karşı Allah'tan zafer ve fetih için yardım istediler. Her inatçı zorba ise perişan oldu. Yani yardım istedikleri zaman peygamberlere yardım edildi. Peygamberler istediklerine nail olup zafere ulaştı ve kurtuldular. Azabın inmesiyle birlikte onların inatçı kavimleri ise hüsrana uğrayıp helak oldu. Ayette zikredilen perişanlık yani haybet, istenen şeyden mahrum olmak değil, mutlak mahrumiyet manasındadır. Ayette geçen cebbar kelimesi zorba manasına gelir. Yani Allah'ın emirlerine karşı boyun bükmeyip kendini büyük gören, kendini ona itaat etmeyecek kadar yüce kabul eden ve insanları kendi istediği şekilde davranmaya mecbur eden kimsedir. Anid ise inatçı demektir. La ilahe illallah demekten yüz çeviren yahut da Allah'tan uzak duran ve hak ehline düşmanlık eden kimsedir. Bunlardır perişan olan, kaybedenler ve asıl mahrumiyeti yaşayanlar. Kâşifi şöyle der: Cenab-ı Hakk'a karşı inat eden veya ona taat ve ibadetten yüz çeviren herkes azaptan kurtulmaktan ümidini kesti. İmam Demiri Hayatul Hayvan adlı eserde şöyle der: Maverdi Edebü'd-Dünya ve Din adlı eserinde anlatır ki Abdülmelik'in oğlu Yezid'in oğlu Velid bir gün Mushaf-ı Şerif'i açarak ondan tefeül etti. Karşısına yardım istediler ve her inatçı zorba perişan oldu mealindeki işte bu ayet çıktı. Bunun üzerine Velid elindeki mushafı parçaladı. Çok geçmeden feci bir şekilde öldürüldü ve başı önce sarayına sonra da şehrin surlarına asıldı. İnsanül Uyun'da şöyle denilir: Hazreti Osman radıyallahu anh'in öldürülmesine Mervan sebep olmuştu. Mervan'ın oğlu Abdülmelik de Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'in öldürülmesine sebep olmuştu. Abdülmelik'in oğlu, Yezid'in oğlu Velid de işte biraz önce ifade ettiğimiz üzere çok menfur işler yaptı. Sonu da böyle oldu. Fakir der ki diyor Bursevi Hazretleri rahmetullahi aleyh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyye oğullarını rüyasında maymun şeklinde görmüş, yazıklar olsun Ümeyye oğullarına diye onları 3 kez lanetlemiştir. Çok azı müstesna onlardan hayırlı ve salih bir icraat görülmemiştir. Ebu Müslim Horasani'nin yardımıyla da devletleri Abbasilere geçmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Abbasilerin minberini yükselttiklerini görmüş ve bu kendisini mutlu etmiştir. Bu konunun geniş izahı siyer ve tarih kitaplarında mevcuttur diyor müellifimiz ve ardından 16. ayetin mealini ve tefsirini aktarıyor bizlere. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine orada irinli su içirilecektir. Ayette geçen ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır ifadesi, bütün bu inatçı zorbaların dünyadaki durumlarını tavsif eden bir ifadedir. Ayetteki min varaihi yani karşısında ve önünde manasındadır. Çünkü cehennem onlar için hazırlanmıştır. Dünyadayken cehennemin hemen kenarında durmaktadır. Ahirette ise cehenneme atılacaktır. Ya da hayatının ardında demektir. O zaman bu ölüm sonrasından ibarettir. Nitekim kâşifi şöyle der: Ondan sonra o kâfirin yeri cehennemdir. Yani haşir gününde o kâfirin dönüp varacağı yer cehennem olur. Yine ayette geçen vera kelimesinin asıl manası senden gizli, örtülü ve perdeli kalan durumlardır. Sanki peki o zaman ne olacak diye bir soru sorulmuş ve şöyle cevap verilmiştir: Kendisine irinli su içirilecektir. Bu su özel bir su olup bilinen sulardan değildir. Ayetteki sadid irin manasındadır ve kanla karıştırılmış kusmuk ya da cehennemliklerin cesetlerinden akan sıvılardır. Bu suyun dehşetini ortaya koymak ve korkutmak amacıyla su önce müphem olarak zikredilmiş, sonra da irin kelimesiyle beyan edilmiştir. Cehennemde bunca azap türü varken bunun özellikle zikredilmesi bu suyun en şiddetli azap türlerinden olduğuna delalet eder. Bu sıvıya su denilmesi cehennemde suya karşılık olması sebebiyledir. Kıymetli dinleyenlerim, hemen ardından gelen 17. ayet-i kerime zalim kişilerin düşecekleri durumu bizlere şöyle anlatmaya devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. O onu yudumlamaya çalışır fakat boğazından geçiremez ve her yandan ona ölüm geldiği halde yine de ölemez. Bunun ardından da çetin bir azap vardır. Müellifimiz ilk ifadelerle ayetin tefsirine başlıyor. Onu, yani irin suyunu yudumlamaya çalışır. Bu ifade açıklama yapmak için getirilmiş bir başlangıç cümlesidir. Mukadder bir soruya cevaptır. Sanki peki bu inatçı zorba bu suyu ne yapacak diye sorulmuş ve cevap olarak onu yutmaya çalışır denilmiştir. Bu inatçı zorbaya susuzluğun galip gelmesi ve hararetin vücudunu tamamen kaplaması yüzünden bu cehennem suyunu çok acı, çok sıcak ve leş gibi koktuğu için bir kere de değil, birkaç kere de yutmaya çalışır. Ayet şöyle devam ediyor. Fakat boğazından geçiremez. Yani yutmak bir tarafa, bırakın yutmaya yaklaşamaz bile. Aksine boğazına takılır, ikide bir yutkunarak içebilir. Böylece bir hararet ve susuzluk, bir de bu halde o irini içmekten dolayı azabı artıp uzar. Bir hadiste şöyle buyrulur. O su kendisine yaklaştırıldığı zaman ondan tiksinir. İyice yaklaştırılınca da yüzünü ekşitip başının derilerini döker. İçtiğinde ise bağırsaklarını delip arkasından çıkar. Ve ayet devam ediyor. Her yandan ona ölüm geldiği halde yine de ölemez. Yani ölüm sebebi olan sıkıntı ve elemler geldiği halde, altı yönden onu kuşattığı halde yine de ölemez. Tam manasıyla ölüp bunlardan kurtulup da rahata eremez. Ayetteki min kulli mekan, yani her yandan ifadesi aynı zamanda kıl dipleri ve ayak parmakları dahil vücudunun her yanından da demektir. Bu, inatçı zorbaların başına gelecek elemin ne kadar feci olduğunu göstermektedir. Yani orada ölüm diye bir şey olmuş olsa, bu onları helak edip kurtaracaktır ama o da yoktur. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Bunun ardından da, yani bu irinli suyun ardından, bundan sonra da künhüne vakıf olunamayacak çetin bir azap vardır. Bu irinden sonra da devamlı olarak her biri bir öncekinden daha fazla sıkıntı verici, daha meşakkatli azaplarla karşılaşacaktır. Müellifimiz diyor ki, bu ifade ile dünya azabındaki gibi azabın çekile çekile artık hafifleyeceği gibi muhtemel bir vehim ortadan kaldırılmaktadır. Fudail'den rivayete göre çetin azap, onların nefeslerinin kesilerek bedenlerinde hapsedilmesinden ibarettir. Bu yüzden asılarak idam edilmek dünya azaplarının en zorudur. Bundan Allah'a sığınırız diyor müellifimiz. Burada eklediği önemli bilgiler bulunuyor ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Bu şiddetli azaptan Peygamber Efendimizin iki amcası Ebu Leheb ve Ebu Talip hariç tutulmuştur. Ebu Leheb'in hariç tutulma sebebi şudur. Onun Süveybe adlı bir cariyesi vardı. Bu cariye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi annesinden sonra emziren ilk kadındı. Bu cariye kardeşin Abdullah'tan Amine'nin bir oğlu dünyaya geldi, haberin var mı diyerek Ebu Leheb'e peygamberimizin doğduğunu müjdelemişti. Ebu Leheb bu müjdeye karşılık sen artık hürsün diyerek o cariyeyi azat etmişti. İşte bu davranışına karşılık cehennemde kendisine pazartesi geceleri baş parmak ile şehadet parmağı arasındaki çukurluk kadar yerden su verilerek azabı hafifletilir. El-Mevahib'de şöyle denilir. Ölümünden sonra Ebu Leheb rüyada görüldü ve kendisine ne halde olduğu soruldu. Ebu Leheb de ateşler içindeyim ama pazartesi geceleri azabım hafifletiliyor dedi. İki parmağının başlarını göstererek şöyle devam etti. Şu iki parmağım arasından bir su emiyorum. Bu ise peygamberin doğumunu müjdelemesi sebebiyle Süveybe'yi azat etmem, sonra da Süveybe'nin onu emzirmesi sayesindedir. Ebu Talib'e gelince Hazreti Abbas diyor ki Hazreti Peygamber'e ya Resulallah Ebu Talib'e bir faydanız dokunacak mı? Çünkü sizi koruyup gözetirdi dedim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle cevap verdi. Evet, Ebu Talib cehennemin hemen üst taraflarındadır. Ben olmasaydım en alt tabakasında olacaktı. Bir hadiste de şöyle buyurulur. Şefaat sayesinde kafirlerin azabı bile hafifletilir. İnsanül Uyun'da şöyle denilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib hakkındaki şefaati ona has özelliklerinden biri sayılmaktadır. Dolayısıyla bu hadis artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez ayetine ters düşmez. Yine bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Bunu da Kenzül Ummal'den bize aktarıyor müfessirimiz. Kıyamet günü babama, anneme, amcam Ebu Talib'e ve cahiliye devrinde kardeşim olan bir kimseye şefaat edeceğim. Bu kardeşi ile süt annesi Halime'den süt kardeşini kastetmektedir. Anne babasına şefaat edeceğini zikretmesi, onların diriltilip de kendisine iman etmesinden önce olması da mümkündür. Kardeşi için yapacağını söylediği şefaat de onun İslam'a girmesinden önce söylediği bir sözdür. Çünkü Halime ve çocuklarının Müslüman oldukları sahih bir rivayette geçmektedir. Yine bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurur. Kıyamet günü cehennemliklerin en hafif azap görenine, yeryüzündekilerin tamamı sana ait olsaydı, buradan kurtulmak için onu feda eder miydin diye sorulur. O da evet deyince ona şöyle denir. Sen Adem'in sulbündeyken ben senden bundan daha basit bir şeyi, yani bana hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Sen ise ancak bana ortak koşmayı istedin. El-Mesabih adlı eserde böyle geçmektedir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinledikten sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Bunca günahe, bunca vebale, bunca günahe, bunca vebale, tübtü ilallah, estağfirullah, tübtü İlallah, estağfirullah. Gel canı dilden, de su-ihale. Gel canı dilden, de su-ihale. Tübtü ilallah, estağfirullah. Tübtü ilallah, estağfirullah. Hak'tan ayırdım cümle azayı. Hak'tan ayırdım cümle azayı. Kalbime sevdayı, kalbime verdim özge sevdayı. Diyelim gel ağlayı ağlayı, tübtü ilallah estağfirullah. Tübtü ilallah estağfirullah. Batın zenbi mişkarım, zahir-u batın zenbi mişkarım. Paklar içinde yok imiş arım, paklar içinde yok imiş arım. Bade-i gaflet içtim ol karım, bade-i gaflet içtim ol karım. Tübtü ilallah estağfirullah. Tübtü ilallah estağfirullah. Hakkı yarab etme senden dur. Hakkı senden dur. Zenbi vücudun eyle gil mağfur. Zenbi vücudun eyle gil mağfur. Her ne ettimse bunca şerruşur. Tübtü ilallah estağfirullah. Tübtü ilallah estağfirullah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. İbrahim Suresi 18. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Rablerini inkar edenlerin amelleri tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ayetteki Rablerini inkar edenlerin amelleri, yani gariplik konusunda bir darb-ı mesel olabilecek kadar hayret verici olan durumları, hal ve sıfatları tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Size okunan bu ayetlerde onların durumu mevcuttur. Ayette geçen fırtınalı bir günde, rüzgarının çok şiddetli ve kuvvetli estiği bir günde demektir. Rüzgar lafzı hazfedilmiş ve yağmurlu gün, sakin gece ifadelerinde olduğu gibi mecazi olarak güne fırtınalı denmiştir. Sakin gece denildiğinde de sakinlik gecede değil rüzgardadır. Burada da el-iştidat yani savurmak, önüne katıp süratle götürmek demektir. İşte onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Yani tıpkı rüzgarda savrulan külden hiçbir netice elde edemedikleri gibi dünyada kazandıkları iyi amellerinin karşılığında ne bir sevap ne de azabın hafiflemesi şeklinde bir sonuç elde ederler. İyiden iyiye yani sahibinin hak ve doğru yoldan yahut sevaba nail olmaktan fersah fersah uzak olduğu sapıtma işte budur. Onların inkarları, inkara, öbürlenme ve gösterişe dayanan amelleri en derin sapıklıktır. Hem de kendilerini iyi yolda kimseler zannetmektedirler. Bu koyu bir cehalet ve onulmaz bir hastalıktır. Çünkü bu ameller onlara çok güzel gösterildiğinden günahkar müminler gibi tevbe edip bağışlanma da dilemezler. Sapan kişinin bir durumu olan uzaklık, işin hangi noktaya vardığını mübalağalı olarak göstermek için mecazen onun bir fiili olan sapmaya isnat edilmiştir. Allah Teala kafirlerin yaptığı sadaka verme, sıla-i rahim, köle azat etme, esiri serbest bırakma, mazlumların yardımına koşma, misafirler için deve kesme ve bunlara benzer cömert kimselerin ahlakından olan amelleri Allah'ı tanıma, ona inanma ve onun rızası için yapılma esasına dayanmamaları yüzünden boşa gitme ve toz duman halinde havaya savrulma hususunda bir fırtınanın savurduğu küle benzetmiştir. Yani şiddetli rüzgarın üzerine eserek havaya savurduğu ve darmadağın ettiği, kimsenin bir araya getirmeye muktedir olamadığı ve kendisinden bir fayda elde edemediği bir kül yığınına benzer. Bu savrulmuş külden faydalanılamadığı gibi inkar ve şirkle yapılmış amellerden de faydalanılamaz. Burada ayrıca bozuk itikatlarından dolayı kafirlerin bid'at ve hevaya dayanan mezhep mensuplarının amelleri de reddedilmektedir. Bu da amellerin imana, imanın ise ihlasa bağlı olduğunu göstermektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, ey Allah'ın Resulü, İbn-i Cüd'an cahiliye devrinde akraba hukukuna riayet eder, fakirleri doyururdu. Bunun kıyamet günü ona bir faydası dokunacak mı diye sordu. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hayır, çünkü o bir kez bile Rabbim hesap günü günahlarımı bağışla demedi. Yani Müslüman olmadı. Çünkü o peygamberliğe yetişti fakat iman etmedi. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 19. ayet-i kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yepyeni bir halk getirir. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile, yani batıl ve abes olarak değil, sonsuz bir hikmetle ve yaratılması lazım gelen en güzel tarzda yarattığını görmedin mi? Buradaki görme kalp gözüyle görmedir. Muhatap Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmakla beraber aşağıda gelecek olan sizi ortadan kaldırır ifadesinden de anlaşılacağı üzere maksat ümmeti yani ümmeti davettir. Müslüman olsun olmasın kendilerine gönderildiği bütün ümmettir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Cenab-ı Hak burada Hazreti Peygamber'in ruhuna hitap ediyor. Çünkü onun ilk yarattığı Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhudur. Gökleri ve yeri daha sonra yaratmış ve ruhi Muhammedi onların yaratılışını görmüş, müşahede etmiştir. Buna göre görmedin mi ifadesi, bilmedin mi ya da görmedin mi manasındadır. Soru ise meselenin elbette öyle takrir için olduğunu gösteren bir soru olup elbette gördün anlamındadır. Bahrul Ulum'da denilir ki Allah'ın göklerde ve yerdeki fiillerinin eserlerini görmedin mi? Çünkü bu konuda o kadar fazla haber var ki bunlar senin için müşahede yerine geçer. Ey insanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırır, yani hepinizi yok eder ve sizin yerinize yepyeni bir halk getirir. Yani sizden daha hayırlı ve Allah'a daha itaatkar sizin cinsinizden insanlar ya da başka cinsten varlıklar yaratır. Cenab-ı Hak yeni varlıklar getirebileceğini ifade buyururken, önce gökleri ve yeri yaratanın kendisi olduğunu böyle güzel bir üslupla söyleyerek istidlal metodunu göstermektedir. Şöyle ki, böylesine büyük iki cismi yaratabilen, insanların yerine başka bir takım varlıkları getirmeye elbette daha muktedir olacaktır. Bu sebeple sonraki ayette şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'a güç değildir. 20. ayetin ilk ifadesi olan bu kelimesi, sizi götürüp yerinize yepyeni bir halk getirmesi, Allah'a güç yani imkansız veya zor değildir. Aksine oldukça basit ve kolaydır. Çünkü o zatı gereği mümkün olan her şeye kadirdir. Onun açısından kudrete konu olacak hiçbir şeyin diğerine göre ayrıcalığı yoktur. Onun işi bir şeyin olmasını istediğimde sadece ol demektir. O şey de hemen oluverir. Yasin suresi 82. ayet. İş ister zor ister kolay olsun, hepsi onun kudretinde birdir diyor müellifimiz. İşte durumu bu olan bir varlık, iman ve ibadet edilmeye, sevabı umulup azabından korkulmaya elbette en layık olanıdır. Bu ayet Allah Teala'nın kudretinin ve sabırlı olmasının kemaline delalet eder. Çünkü o asileri hemen cezalandırmaz. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İşittiği eziyet verici sözlere Allah'tan daha fazla sabreden yoktur. Ona ortak koşulur, çocuk edindiği söylenir. Fakat o yine de bu sözlerin sahiplerini sağlık ve afiyet vererek rızıklandırmaya devam eder. Peki cezanın geciktirilmesinin hikmetleri nelerdir? Müellifimiz bunları şöyle açıklıyor. Bunlardan biri de tövbe edenlerin dönmesine imkan verilmesi, günahında ısrarlı olanların da savunabilecekleri bir delil bırakılmamasıdır. Akıllıya gereken her halükarda Allah'tan korkmaktır. Çünkü o kahır yani kibriya, büyüklük ve celal sahibidir. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'le beraber bir yolculukta iken çok susamıştım. O benim susadığımı anladı ve önümüzdeki dağı göstererek şu dağa benden selam söyle. İçinde su varsa susuzluğunu gidersin buyurdu. Bunun üzerine ben dağa yaklaşarak sana selam olsun ey dağ dedim. Dağ, buyur ey Allah'ın Resulü'nün gönderdiği kişi diyerek bana cevap verdi. Ben de meseleyi aktardım. Dağ bana şöyle dedi. Allah'ın Resulü'ne selamımı söyle ve de ki ben yakıtı insanlar ve taşların olduğu ateşten sakının. Tahrim suresinin 6. ayetini duyduğumdan beri ateşin yakıtı olan bu taşlardan olabilirim endişesiyle o kadar ağladım ki hiç suyum kalmadı. Ayetteki tehdide sebep olan şey inkar ve masiyettir. Onların yerine iman ve taat olmuş olsaydı müjde verilirdi. Bunların her ikisi de kıyamete kadar sürecektir. İsmail Mehamili der ki, rüyamda kendimi bir boşlukta, yeryüzünün doğusuna ve batısına bakarken gördüm. Sanki gökten birisi indi, sağ ve sol ellerini yeryüzünün çeşitli bölgelerine uzattı. Her iki eliyle yeryüzünden bir şeyler topladı. Sonra da ellerini göğsüne kavuşturarak semaya yükseldi. Sonra tekrar indi ve aynı şeyi yaptı. Sonra üçüncü kez indi, ellerini yaydı. Yine bir şeyler toplamaya teşebbüs etti fakat vazgeçti. Ellerini saldı ve bir şey almadı. Yükselmeye azmetti. Bu sırada bana bir şey sormayacak mısın dedi. Ben evet sen kimsin diye sordum. O da ben bir meleğim. Allah beni ilk defa yeryüzünden hayır ve bereketi kaldırmam için gönderdi. Ben de kaldırdım. İkinci defa şefkat ve merhameti kaldırmamı istedi. Ben de kaldırdım. Üçüncüsünde ise imanı kaldıracak iken bana şöyle nida edildi. Muhammed benim nezdimde şefaatte bulunuyor. Ben de onun şefaat talebini kabul ederek ümmetinden imanı kaldırtmıyorum. Bırak iman kalsın. Onun için imanı bırakıyorum dedi. Bunun üzerine elleri boş olarak göğe yükseldi. Kıyamet yaklaştığında Allah imanı ve Kur'an'ı ortadan kaldıracak. İnsanlar sureten insan olarak kalsalar bile sireten insanlıktan çıkacaktır. Sonra da Allah hepsini yok edecek. İzzet ve hükümranlığın Allah Teala'ya ait olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Müellifimiz bu sözlerle aktardıklarını bitiriyor. Yüce Rabbimize İman ve Kur'an ile hayatımız boyunca beraber olmayı arz ediyor, ondan niyaz ediyoruz ve sizlere onun lütfuyla yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyetler diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.